Şiir Gemisi.
Dünyadaki maceram birkaç büyük karpuzla başlamıştır. Hiç değilse bunu ben böyle hatırlıyorum. Kapı açıldı, içeriye cilalı, yeşil, kocaman kocaman karpuzlar girdi. Boyları da aşağı yukarı benim boyum kadardılar. Çok sonraları bu olayı anneme anlattığım zaman hayretler içinde kaldı. Bunu nasıl hatırlayabiliyorsun? O zaman 2 yaşındaydın dedi. Dünyadaki ilk anım budur. Demek ki yıllardan 1927'ymiş. 1925'te doğmuşum. Bizim kuşağımız tam bir cumhuriyet kuşağıdır. Cumhuriyet dönemlerinin bütün dramlarını ve bütün heyecanlarını yaşadık. Bu yaşantımız boyunca da birçok hayal kırıklıklarına şahit olduk. Zaten bir insanın hayatı genellikle hayal kırıklıklarıdır. Onların hikayesidir.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Şiir Gemisi 23. bölümünde Atilla İlhan ile birlikte sizlerle. Evet, Atilla İlhan'ın sesiyle başladık zaten biz programımıza. Kendileri Cumhuriyet döneminin büyük şairlerinden, bir diğer ismi ise Kaptan. Atilla İlhan'ı konuşacağız bu hafta, kendi deyimiyle. Onun kuşağı, cumhuriyet kuşağı. Ona göre hayat hayal kırıklıklarıyla dolu. İşte biz de büyük şairin hayatına ışık tutup birbirinden güzel şiirlerini hatırlayacağız. Bile Dayaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar Şiir Gemisi'ni. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün yine programımızda sesimle, soluğumla yanı başınızda olmak istiyorum. Evet Bile Dayaman, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Biz de sizi. Atilla İlhan, evet, gerçekten tek programa sığdırılacak gibi değil sevgili dinleyenlerimiz. Biz 2 bölümde Atilla İlhan'ın hayatını, onun şiire yaklaşımını, edebi kişiliğini incelemeyi planlıyoruz Bile Dayaman'la. Bile Dayaman, evet. Söz sizde.
Öncelikle Atilla İlhan dediğimizde şair kimliği aklımıza geliyor. O büyük şair, namı diğer Kaptan. Fakat Atilla İlhan diğer şairlerimiz gibi, diğer yazarlarımız gibi çok yönlü bir kişilik. Romancı kişiliği var, gazeteci kimliği var. Dolayısıyla biz onun daha çok şair kimliğine değinmeye çalışacağız. Öncelikle hayatını anlatarak, kısaca hayatından bahsederek, nerede doğmuş, nerede yaşamış, nasıl bir aileden gelmiş, bunları konuşarak...
İzmirli olduğunu bilmeyen yoktur canım,
muhakkak,
Atilla İlhan'ın,
muhakkak,
değil mi?
Evet. Öncelikle Atilla İlhan 15 Haziran 1925'te İzmir Menemen'de dünyaya geliyor. Babası Muharrem Bedrettin Bey, Sivas Gürünlü bir ailenin çocuğu. Bedrettin Bey İstanbul'da mektebi hukuku bitirdikten sonra savcı olarak Menemen'e geliyor. İlk öğrenimine Karşıyaka'da Cumhuriyet İlkokulu'nda 1932 yılında başlıyor Atilla İlhan. İlkokulu bitirince babasının Konya Ilgın'a tayini çıkmasından dolayı Ilgın'da ortaokulun olmaması nedeniyle 1937-1938 eğitim öğretim yılında okuyamıyor. Bir senelik bir eğitim kaybı var.
Bu arada annesi de bilinen bir aileden mi?
Annesi de Menemenli Gemicigil ailesinden bilinen sülaledendir. Perihan Memnune Hanım annesi.
Ha, evet.
Atilla İlhan Ilgın'da bir sene okuyamadıktan sonra Karşıyaka Atatürk Ortaokulu'na kaydoluyor. Bir yıl sonra yine babasının görevi sebebiyle Balıkesir'de yatılı okuyor. Ortaokul macerası yine Karşıyaka'da tamamlanıyor. İzmir Atatürk Lisesi 1. sınıftayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirlerinin yakalanmasıyla 1941 Şubat'ında ve tam 16 yaşındayken,
bak,
16 yaşındayken tutuklanıyor. Ve okuldan uzaklaştırılıyor.
Sadece şiir yazdığı için
doğrudur.
Mi sevdiği kıza?
İlgi duyduğu, sevdiği kıza
tutuklanmak.
Yazdığı mektuba iliştirdiği Nazım Hikmet şiiri yüzünden
enteresan.
Tutuklanıyor. Kendisi 16 yaşındayken 3 hafta gözaltında kalıyor ve kendisine Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına dair bir belge veriliyor.
Oo, o kadar ciddi bir durum.
Eğitim hayatını ara vermek zorunda kalıyor bu nedenle. Danıştay kararıyla 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazanıyor Atilla İlhan ve İstanbul Işık Lisesi'ne yazılıyor. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı bir şiir yarışmasında Cebbaroğlu Mehmet şiiriyle pek çok ünlü şairi geride bırakarak ikinci oluyor.
Biz, yani amcası onun adına
onun adına
onun
bu şiiri,
bir şiiri
doğrudur gönderiyor.
Yarışma.
Bu yarışmada birinciliği Cahit Sıtkı'ya veriyorlar. İkinci Atilla İlhan oluyor. Üçüncü ise Fazıl Hüsnü Dağlarca oluyor. Böyle bir şiir yarışması. 1946'da Işık Lisesi'nden mezun oluyor Atilla İlhan ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoluyor. Üniversite hayatının ilk yıllarında başarılı bir öğrencidir. Ancak bir taraftan da bu dönemde Yığın ve Gün gibi dergilerde şiirleri yayımlanmaya başlıyor. Nitekim 1948'de ilk şiir kitabı Duvar'ı kendi imkanlarıyla çıkarmayı başarıyor.
Evet, Duvar şiiri de gerçekten çok farklı olan şiirlerinden bir tanesi. Onu o zaman size sevgili dinleyenlerimiz kendi sesinden dinletme fırsatımız var. Bence bunu kaçırmayalım.
Bu şiir 2. Dünya Savaşı içinde kahredilen bütün dünya duvarları için yazılmıştır. Ben bir duvarım, hiç güneş görmedim. Sen hiç güneş görmemiş bir başka duvar. Yüzümüz benek benek tahta kurusundan ve sinemiz baştan başa ak üstünde karalar. Kelepçeden kahroldu, kahroldu bileklerim. Sıyrılıp çıktım artık ölüm korkusundan. Dilim dilim sırtımdaki yaralar, ben demirbaşım, sığır siniriyle dayak yedim. Biz de duvarız, dinleyen, duyan, düşünen duvarlar. Bizim kucağımız terk edilmiş bir yatak gibi kirli, soğuk ve bizim kucağımızda kasırgalı insanlar. Yüzündeki deniz parlaklığıyla durur hatıramızda, o çocuk yumruklu dev, o dev yumruklu çocuk. O zaman Mayıs'tı, yağmurlar başımızda. Bir cumartesi akşamı girdi kapımızdan, gözlerinde kıpkızıl diken diken öfkesi, adeta birdenbire aydınlandı zindan. Onu böyle görünce nasıl da korkmuştuk, sapından fırlamış bir balta gibi çehresi ve omuzlarında delikanlı gölgesi. O zaman Mayıs'tı, yağmurlar başımızda. O sırt üstü yatağında yatardı, sımsıcak gözleri şimdi bile aklımdadır. Bir sana bakardı, bir bana bakardı. Dışarıda tabiat mevsimin en çıngıraklı ayındadır. Toprak ana bütün zincirlerinden çözülmüş. Sabahlar, akşamüstleri manolya gibi parlak. Tarlaların yüzü gülmüş. İşte her akşam geçtiği denize çıkan sokak. Ah, işte annesi. Annesi, sevgilisi. İşte biz, dinleyen, duyan, düşünen duvarlar. İşte o çocuk yumruklu dev, o dev yumruklu çocuk. Dışarıda tabiat mevsimin en çıngıraklı ayındadır. Bizim kucağımız terk edilmiş bir yatak gibi kirli, soğuk. O birkaç defa kartal gibi gitti, kartal gibi döndü. Çığlıklarını değil, kırbaç sesini duyduk. Biz duvarız, neyleyelim, gözlerimiz ağlamayı bilmez. Onu bir gece sabaha karşı büsbütün götürdüler. Kendi gitti, ismi kaldı yadigar bağrımızda. O zaman Mayıs'tı, yağmurlar başımızda. Ya biz? İdam duvarıyız, karşımızda çok insan öldürdüler. Onlar hep döküldü, biz hep ayakta kaldık. Temelimiz kanla beslendi ama nedense uzamadık. Öyle bakmayın, bu yaralar şerefli yara değil. Geçirirler, vururlar, biz öyle dururuz. Yağmurlar, gözyaşı bulutlar, mendil. Elimizden ne geldi de yapmadık. Ah, öyle bakmayın, utanırız, kahroluruz. Onlar hep döküldü, biz hep ayakta kaldık. Bir Mayıs sabahı toprak rezil, gök rezil. Yıldızlar küfür gibi, yüzümüze tükürür gibi. Şafak sancılarıyla iki büklümdü ufuk. Ve simsiyah, çamur gibi bir mango ortasında siyaset meydanına geldi dev yumruklu çocuk. Bulutlar eğilip alnının terini sildiler. Ve mermiler birdenbire ölümü getirdiler. O düştü. Biz yine ayakta kaldık. Halbuki ne kadar, ne kadar yorgunuz. Öyle bakmayın, bu yaralar şerefli yara değil. Ah, öyle bakmayın, utanırız, kahroluruz.
Pek çok şairimiz gibi kendisinin de bir yurt dışı macerası olmuş mudur?
Muhakkak. Kendisi Paris'e gidiyor. Kardeşi Cengiz İlhan'la birlikte 1949 yılında ailesini ikna etmek zorunda kalıyor. Çünkü ailesi yurt dışına çıkmasına müsaade etmiyor ilk başta Atilla İlhan'a. Paris macerası kısa sürüyor Atilla İlhan'ın ve yurda dönüyor. Döndükten sonra Gerçek gazetesinde çalışmaya başlıyor ve o dönemde siyasal kavgaların içerisinde buluyor kendini. Bu bakımdan eğitimini de aksatan Atilla İlhan 1951 yılında Gerçek gazetesinde yer alan bir yazıdan dolayı kovuşturmaya uğrayınca tekrar Paris'e gidiyor. Fransa'daki bu dönem Atilla İlhan'ın Fransızcayı ve Marksizmi öğrendiği yıllar. 1950'li yılları İstanbul-İzmir-Paris üçgeni içerisinde geçiriyor kaptan ve ismini de yavaş yavaş Türkiye çapında duyurmaya başlıyor. Çünkü sadece Gerçek gazetesinde ya da diğer yayınlarda değil birçok artık dergide kendisinin şiirlerine, yazılarına yer verilmeye başlanıyor. Yurda döndükten sonra hukuk fakültesine devam ediyor. Ancak son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bırakıyor. Atilla İlhan bir türlü lisans öğrenimini bitirememiştir.
Tamamlayamamış.
Sinemayla olan ilişkisi yine bu dönemde, gazeteciliğe başladığı dönemde ortaya çıkıyor ve 1953'te Vatan Gazetesi'nde sinema eleştirileri yazmasıyla başlıyor aslında sinema olan ilişkisi Atilla İlhan'ın. 1957'de Erzincan'a askerliğini yapmaya gidiyor. Dönüşünde sinema çalışmalarına ağırlık veriyor. 15'e yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza atmıştır. 1960'da yeniden Paris'e gidiyor. Bu arada Zenciler Birbirine Benzemez ile Kurtlar Sofrası romanlarını, Ben Sana Mecburum ile Bela Çiçeği isimli şiir kitaplarını yayımlıyor.
O zaman Ben Sana Mecburum şiirini programın sonunda ben sizlere okuyayım sevgili dinleyenlerimiz. Ama Bela Çiçeği var ve hem de yine Atilla İlhan'ın kendi sesinden o güzel yorumu bir dinleyelim.
Alsancak garına devrildiler. Gece garın saati bela çiçeği. Hiçbir şeyin farkında değildiler. Kalleş bir titreme aldı erkeği. Elleri yırtılmıştı, kelepçeliydiler. Çantasını karısı taşıyordu. Hiç kimse tanımıyordu kimdiler. Gece garın saati bela çiçeği. Üçüncü mevki bir vagona bindiler. Anlaşıldı erkeğin gideceği. Bir şeyden vazgeçmiş gibiydiler. Bir türlü karısına bakamıyordu. Ayaküstü birer bafra içtiler. Gece garın saati bela çiçeği. Şimdiden bir yalnızlık içindeydiler. Karanlık gelmişi geleceği. Birdenbire sapsarı kesildiler. Vagonlar usul usul kımıldıyordu.
Peki Paris'e gidiyor, sonrasında İzmir'e dönüyor mu yeniden?
Doğrudur. Ailevi nedenlerle İzmir'e dönmek zorunda kalıyor. 8 yıl İzmir'de kaldığı dönemde Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürütmüştür. Aynı yıllarda şiir kitabı olarak Yasak Sevişmek ve Aynanın İçindekiler dizisinden Bıçağın Ucu yayımlanıyor. 1968'de Biket İlhan hanımefendiyle evleniyorlar. 1984 yılına kadar kendi ifadeleriyle mutlu bir evlilik sürdürüyor. 1973 yılında Bilgi Yayın Evi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşınıyor Atilla İlhan.
Evet, İstanbul, İzmir, Paris derken Ankara.
Ve Ankara'ya.
Bambaşka bir şey.
Birçok şairimiz gibi Ankara'ya,
evet,
amiyane tabirle Ankara'ya düşmüş oluyor.
Düşüyor, evet.
1973'te Bilgi Yayın Evi'nin genel yayın yönetmenliğini aldıktan sonra bu yıllarda Yeni Ortam gazetesinde de köşe yazıları kaleme alıyor. Yazılarına müdahale edilince gazeteden ayrılıyor. O dönem 12 Mart dönemi. 1981'e kadar da Ankara'da kalan Atilla İlhan sonrasında İstanbul'a yerleşmeye karar veriyor.
Evet.
Ve birçok şairimiz gibi Ankara'ya geldikten sonra İstanbul'a
yine dönenlerden.
İstanbul'da gazetecilik yapıyor. Önce Milliyet gazetesinde 1982-87 arasında, peşinden Gelişim Yayınları'nda çalışıyor. Bir süre Güneş gazetesinde görev yapan kaptan 93 ve 96 yılları arasında Meydan gazetesinde yazmaya devam etmiştir. 1996 yılından vefat ettiği 2005'e kadar köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürüyor. 1970'lerde Türkiye'de televizyon için senaryo yazmaya geri dönüş yapıyor. Geniş kitlelere ulaşıyor çünkü o yıllarda televizyon izleyicisi, doğrudur, 1970'lerden sonra televizyon izleyicisi arttığı için,
tabii,
ve televizyon yaygınlaştığı için Atilla İlhan da televizyon için senaryo yazmaya geri dönüş yapıyor.
Yazdığı senaryolar hangileri?
Bir kısmından bahsedecek olursak 8 Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar.
Kartallar Yüksek Uçar'ı değil mi ya? Ne kadar bilinen bir dizidir.
Yarın Artık Bugündür.
Hem de bu da.
Yıldızlar Gece Büyür, Teleflaş gibi dizilerin senaryolarını kaleme alıyor. 77-78 döneminde Çalar Saat, 2003 yılına kadar TRT2'de, 2003-2005 yılları arasında da Atilla İlhan'la Zamanın İçinde Yolculuk adlı sohbet programlarını yapıyor.
Evet.
İşte bu yönden çok yönlü kişilik. Programın girişinde söylediğim gibi şair kimliğinin yanında gazeteci kimliği, yayıncı kimliği, senarist kimliği, romancı kimliği, birçok kimliği kendi bünyesine sığdırabilmiş nadir isimlerdendir.
Doğru.
Atilla İlhan.
Doğru, gerçekten öyle.
Tutuklunun Günlüğü ile Türk Dil Kurumu şiir ödülünü, Sırtlan Payı ile de Yunus Nadi roman ödülünü kazanmıştır. Ve 10 Ekim 2005'te maalesef İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Evet.
13 Ekim'de Aşiyan'da, yine İstanbul'da toprağa veriliyor.
Nurlar içinde yatsın. Ama hani evlilikle ilgili vermiş olduğunuz tarihçe 1984'e kadar mutlu bir evlilik sürmüştü dediniz, değil mi? Ondan
doğrudur.
Sonra demek ki anlatmadığınıza göre bir başka evlilik söz konusu olmadı hayatında bile Dayaman.
Yok.
Evet.
Doğrudur.
Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, yine üstadın kendi sesinden Beni Bin Kere Dövdüler şiirini dinleyelim bakalım.
Beni bir kere dövdüler, çok gözlüklüydüm. Daha bere giyiyordum, bıyıklarım da duruyor. Büyük derede dövdüler, Emirgan ve birileri geceleyin dövdüler. Dişlerimi tükürdüm. Emirgan'la aramız çok eskiden beri yok. Niye ölmedim diye bana bozuluyor. Ötekiler, şurada burada azar azar gördüğüm çakıdan bozma itler, sustalı birileri. Fakat çok fena dövdüler, size ne söylüyorum. Bir vakit omzum tutmadı, dişlerimi tükürdüm. Boş yerlerime vurdular, yumrukları duruyor. Gecenin bir saatinde gizlice kustum. Bir böcek yürüyordu boynumdan içeri. Burnum mu kanıyordu, ağlıyor muydum? Büyük derede dövdüler, Emirgan ve birileri. Ayıran eden çıkmadı, susadım, su veren yok. Kavgalı olmasaydık belki seni düşünürdüm. Çocuk sıcaklığına sığınıp uyumayı. Omzum bir vakit tutmadı. Dişlerimi tükürdüm. Fakat çok fena dövdüler. Size ne söylüyorum. Daha bere giyiyordum, bıyıklarım da duruyor. Hiç kimse o halimle görsün istemiyordum. Eczane aramak filan aklımdan geçmedi. Sıcak bir şeyler içmek otelde motelde. Kavgalı olmasaydık belki seni düşünürdüm. Dağılmış suratımı avuçlarına saklamayı, ağlamayı düşünürdüm. Kim bilir, belki de. Bir vakit omzum tutmadı, dişlerimi tükürdüm. Beni bir kere dövdüler, çok gözlüklüydüm. Daha bere giyiyordum, bıyıklarım da duruyor. Büyük derede dövdüler, Emirgan ve birileri senin için dövdüler. Dişlerimi tükürdüm.
Evet, Atilla İlhan çok yönlü bir kişilik dediniz siz.
Evet.
Ama sanki öncelikle biz şairliğini biraz daha sevilir bir kimliği olarak mı biliyoruz ulusça?
Atilla İlhan deyince akla onun şairliği ve şiirleri geliyor.
Hmm.
Meşhur aşk şiirleri geliyor özellikle.
Ben sana mecburum gibi değil
gibi.
Mi?
Onun şairliği çevresinde tanınması ve sevilmesi yalnızca toplum nezdinde değil, ailesinde de böyle gördüğümüz kadarıyla.
Hmm.
Çünkü kardeşi Çolpan İlhan'a da sorsak, eniştesi merhum Sadri Alışık'a da sorsak ya da yakın dostlarına da sorsak hep aynı cevabı vermişler. Benim çok dikkatimi çekmişti. Diyorlar ki Atilla İlhan bir ortama girdiği zaman onun saçtığı neşe, onun verdiği enerji ve onun yüksek kültürü sayesinde hepimiz onunla aynı havayı teneffüs etmekten büyük haz alırdık, büyük keyif alırdık diye anlatıyor. Önemli, kıymetli sanatçılarımız var bu ailenin içerisinde. Böyle bir birlikteliğin olması ve Atilla İlhan'a bu şekilde anlatmaları da aslında Atilla İlhan'ın bize hem ailesi içerisinde hem de toplumsal ortamda ne kadar sevildiğini, sayıldığını gösteriyor.
İlk şiiri ne zaman, nerede yayınlanmıştı, anımsıyor musunuz?
İlk şiirini Yeni Edebiyat Dergisi'nde 1941 yılında Balıkçı Türküsü adıyla yayımlıyor. Ve onun şiir serüveni 60 yılı aşkın süre içerisinde farklı arayışlar çerçevesinde gelişiyor.
Hı-hı.
Bu da doğal bir süreç. Bu gelişme çizgisinin birinci aşaması 1941 ile 1954 arası.
Ben tam da onu soracaktım. Hani Dediniz ya, farklı arayışlar çerçevesinde geçiyor bu 60 yıl diye. Hani her şairin elbette şiir hayatında, yazma hayatında, yazın hayatında böyle evrimleri var. Değişiyor, dönüşüyor işte. Bir bakıyorsunuz Garip Akımında diyorlar ki yok ben bu yolda ilerliyorum. Sonra hayır bu da değil, başka bir aşama var diyorlar. Evet. İkinci yeniciler diyorsunuz siz ona. Peki Atilla İlhan'ı nasıl tanımlayabiliriz?
Atilla İlhan'ı şöyle tanımlayabiliriz. 1941'de Balıkçı Türküsü yayınlandıktan sonra 1954'e kadar, yani Sisler Bulvarı 1954'te yayımlanıyor. Sisler Bulvarı yayımlanana kadar İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini görürüz. Bu gelişme çizgisinin birinci aşamasıdır. Yani kendi sesinden dinlediğimiz Duvar şiirinin yazıldığı dönemdir. Duvar isimli şiir kitabının yayımlandığı dönem. Ve ikincisi, Sisler Bulvarı ile Yasak Sevişmek. Yani 1955-1968 yılları arasındaki çizgi çok farklı bir çizgidir.
Nasıl, tanımlayabilir miyiz?
Artık 68 kuşağının etkilerini görürüz. Yasak Sevişmek'ten sonra, yani 1968'den sonra da ölüm tarihi olan 2005'e kadar yazdıkları da şiirin 3. aşamasını gösterir bize. Atilla İlhan şiirini. Bu uzun zaman zarfında da onun yine birçok arayış içinde olduğunu görürüz. Yine birçok denemeler yaptığını görürüz. Ama artık şiirinin mükemmel bir olgunluğa eriştiğini görürüz. Bu tanımlama ve tasnif, şiirlerin tema, dil ve biçim bakımından gösterdikleri değişimden kaynaklanıyor. Duvarı oluşturan şiirlerde Atilla İlhan toplumsal mesajda heyecanı ön plana çıkaran bir şairdir.
Bu ilk bölüm değil mi?
Doğrudur.
Şimdi? Duvarla ilk bölümü özdeşleştiriyoruz.
Evet. Zira duvar şiiri zaten 2. Dünya Savaşı'nın yıkımının izlerini taşır. İkinci olarak öncelikle şunu da unutmadan söyleyeyim. Duvardaki şiirlerde toplumcu düşüncelerin estetik süzgeçten geçirilerek sunulmasında bilinçli bir tercihin varlığını iddia etmek oldukça zordur. Çünkü dediğim gibi ilk baştaki olgunluk sonraki 68 sonraki olgunluğuna göre daha zayıftır. Toplumcu şiir çizgisi Sisler Bulvarı'nın Yeraltı Ordusu, Bursa'dan Yaylım Ateş, Barak Muslu Mezarlığı, Yağmur Kaçağı'nın Acı Ninni bölümlerine kadar sürer. Bu bölümlerdeki şiirlerde halk şiiri kaynaklarından yararlanmıştır Atilla İlhan. Köy hayatı ve tırnak içinde bene ait heyecan.
O zaman koşma türü diyebiliyor muyuz biz?
Doğrudur. Koşma türünde de yazdığı şiirler var. Koçaklamaları var. Ama koçaklama. Bunların bir kısmını biçim olarak kullanmış. Bunların bir kısmını da tema olarak kullanmış. Dolayısıyla bu bölümden sonra da toplumsal mesajların ön plana çıkması bizi bu bağlantıyı kurmaya yöneltiyor. Ben Sana Mecburum kitabındaki Memleket Havası şiirleri de Anadolu gerçeğine temas etmesi.
Bir de o yine birinci bölüme dahil edebiliriz.
Bunu artık sonraki bölümlere dahil ediyoruz. Doğrudur. Halk şiiri kaynaklarına başvurması ve Anadolu'dan insan manzaralarını sunması bakımından Gavur Dağları'ndan rivayete kadar bağlanabilir. Yani böyle bir üç aşamadan bahsediyoruz Atilla İlhan şiiri denilince. Çünkü şunu söylemek mümkündür. Atilla İlhan, deyim yerindeyse, kendi şiirini ilmek ilmek örmüş bir şairdir. Hayatında edindiği bütün tecrübeleri şiire yansıtmayı bilmiş, şiirde biçimini kurarken de, temayı oluştururken de, konularını seçerken de titizlikle davranmış, kendi tabiriyle de toplumcu bir yer edinmiştir. Anladım. Onun şiirdeki düşüncesi de toplumcu gerçekçiliktir.
Bu hiç değişmeyen bir ilke mi onun için?
Bu onun için neredeyse hiç değişmemiş bir ilke. Hiç hani, yolundan
yani
sapmamış bir şairdir.
Şiirdeki tarzı değişmiş ama en azından ilke anlamında bir sabitlik
Doğrudur.
Var.
Doğrudur. Şiirdeki tarzı içinde bulunduğu çağın estetik ortamlarına, estetik imkanlarına göre biçim değiştirmiş. Fakat öz itibariyle Atilla İlhan şiirinin özü hep aynı kalmıştır diyebiliriz.
Cumhuriyet dönemi şairlerinin genel özelliği bu mudur pek bile Dayaman?
Cumhuriyet dönemi şairlerinin genel özelliği muhakkak budur. Ortak özellikleridir. Fakat Atilla İlhan diğerlerinden çok farklı bana göre. Birçok isime göre de çok farklı. Birçok okura göre de çok farklı. Atilla İlhan Cumhuriyet dönemi denildiğinde benim hep ilk birinci şairim olmuştur. Gerçekten ona olan bağlılığım diğer şairlere nazaran daha kuvvetlidir, daha güçlüdür. Ona olan öykünmem daha kuvvetlidir. Çünkü Atilla İlhan aynı zamanda iyi bir entelektüeldi, iyi bir aydındı ve kafasında oluşturduğu meseleleri hiç kimseden çekinmeden düzgün bir üslupla, etkileyici bir üslupla anlatabilen ender isimlerden biriydi, ender kalemşörlerden biriydi. Ve tabii ki onun şiiri de romantik açıdan bizim gibi genç arkadaşları çok derinden etkilemiştir. Hala etkilemeye devam ediyor bakın.
Evet, ben de onu soracaktım. Hani bugüne kadar pek çok şairi programımızda konu ettik. Hayatlarını, yazın biçimlerini konuştuk ama sizin için bunların tümü içerisinde mi Atilla İlhan Bilediğman en sizin öykündüğünüz kişidir?
Evet, evet. Kesinlikle bunu söyleyebilirim.
Yani bir Necip Fazıl değil ya da bir Orhan Veli değil ya da Oktay Rifat Horozcu değil ama Atilla İlhan.
Kesinlikle öyle. Bugüne kadar ismini zikrettiğimiz tüm şairler büyük şairlerimiz, büyük isimler.
Hayır, ben sadece hepsini, bu özel bir soru zaten. Şaire sorulan evet. özel bir soru olarak
düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi sorduğunuz sorunun cevabını
siz de evet.
çok rahatlıkla veriyorum. Atilla İlhan diyorum, anlıyorum. Kaptan diyorum.
Evet, anlıyorum. Evet, böylelikle bunu da öğrenmiş olduk. Bir şair için de kendisi Bilediğman şiir işçisiyim diye tanımlıyor kendisini. Evet. O da bir evrim süreci yaşıyordur elbette kendi şiirinde pek çok ünlü şairin olduğu gibi. Atilla İlhan'dan çok etkilendiğini söylemiş. Sevgili dinleyenlerim söylüyor. evet. Sevgili dinleyenlerimiz o zaman son bir şiir okuyayım. Ben okuyayım bu sefer size. Ben sana mecburumu okumak istiyorum. Ama unutmayın ki önümüzdeki hafta Atilla İlhan'la ilgili sohbetimiz yine devam edecek şiir gemisinde. Çünkü pek öyle kolay kolay bitirilecek bir sohbet değil. Hele ki programımızın yapımcılarından Bilediğman da en sevdiğim şairdir diyorsa biz bu konuda daha çok konuşacağız. O zaman ben sana mecburum diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Feray Uz, Bilediğman birlikte hazırladılar programı. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Herkesi hürmetle selamlıyorum.
Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlere bu güzel şiiri okuyarak veda ediyorum. Hoşçakalın. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak usturu ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız. Fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
Şiir Gemisi.